Kutsal İsyan 3, sayfa 49, 4. ayrım. 1917'de Rusya'da Bolşevik devrimi olunca başa geçen Lenin ve arkadaşları Rusya'nın düşmanlarıyla ivedi bir barış yapmak üzere kapı açtılar. Savaş esirlerini değiş tokuş etmek istiyorlardı. Bunun üzerine müttefikler Kopenhag'a birer görüşme heyeti gönderdiler. Türk heyetinin başkanı da Rauf Bey'di. Orada Bolşevik heyetiyle konuşup anlaşarak esirlerin nasıl değiştirileceği üzerinde bir karara vardılar ve sonra İstanbul'a döndüler. Lenin savaşa son verilmesini, barış yapılmasını istiyordu. Barış konuşmaları için bu kez Brest-Litovsk şehrinde bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Türk heyetinin başkanı Talat Paşa'ydı. Bahriye temsilcisi olarak da Rauf Bey gidiyordu. Bolşevik heyetinin başkanı Troçki'ydi. Rusya 2 Mart 1918'de yapılan bu barış görüşmelerinde en ağır koşulları da gözlerini kapayarak benimsemişti. Türkiye doğudaki sınırları üzerinde istediği gibi hak sahibi olacaktı. Rauf Bey İstanbul'a dönünce Ruslarla barış yapıldığından artık Karadeniz'de savaşın sona erdiğini, bunun için de Alman amirali Suşo'nun donanmasının başında kalmasının bir gereği kalmadığını düşünmeye başlamıştı. Bu düşüncesini Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya da açtı. Cemal Paşa vükela heyetine bildirdi. Onlar Rauf Bey'in önerisini doğru bulmadılar. Suşon yine görevinde kaldı. Demek ki Cemal Paşa işi sıkı tutmamıştı. Yoksa iş başka türlü olurdu. Rauf Bey böyle düşünerek çok üzüldü. Bunun üzerine yapılacak biricik işin çekilmek olduğunu anlamış ve acı bir istifa mektubu yazarak Bahriye Nazırı'na göndermişti. Cemal Paşa bu istifayı kabul etmedi. O da istifasında direnip aylarca daireye uğramadı. Sonra olaylar hızla gelişti. İttihatçı savaş kabinesi çekildi. Ahmet İzzet Paşa'nın kabinesi kuruldu. Rauf Bey bu kabinede Bahriye Nazırlığı'na çağrıldı. Bu kabinede hiçbir şey başaramadan düştü. Yerine Tevfik Paşa kabinesi kuruldu. Onun ardından da bütün gerçek Russeverlerin Anadolu'ya kaçmasına sebep olan Ferit Paşa kabinesi gelmişti. Rauf Bey arkadaşlarıyla Bandırma'ya çıktıktan sonra hiç vakit geçirmeyerek Balıkesir Uşak üzerinden Mustafa Kemal'e erişmek için hemen yola koyuldu. Trende tanınmak ve bir kahpeliğe uğramak tehlikesi olduğundan bu yolu başka araçlarla kestirmeye karar verdi. At, eşek, araba gibi ne bulursa ona biniyorlardı. Rauf Bey Bandırma'dan epeyce uzaklaştıktan sonra artık kim olduğunu meydana vurmakta bir sakınca görmedi. Uşak'tan sonra Akhisar, Salihli, Manisa, Ödemiş dolaylarına yöneldi. İzmir ve dolayları işgal altındaydı ve tehlikeliydi. Bu yol üzerindeki köy ve kasabalarda mola veriyor, köylülerle dertleşiyor, daha doğrusu onları söyletiyor, onların derdini deşiyordu. İzmir'in bir facia halinde işgali köylüleri sersemletmişti. Onların umutlarını tazelemeye çalışmak böyle bir zamanda pek güç idiyse de Rauf Bey bunu da yapmaya çalışıyordu. Allah'tan ümit kesilmez, düşman mutlaka kahrolacaktır. Mustafa Kemal Paşa geliyor, sıkı tutunun, iyi günler yakındır, diyordu. Kadınlar erkekler bu güzel ve umutlu sözlerden gözleri yaşararak onun ellerine sarılıp öpmeye çalışıyorlardı. Rauf Bey'in gördüğüne göre bütün bu köylüler topraklarını ve namuslarını düşmana çiğnetmemek için her türlü fedakarlığa hazırdılar. Yaşlılıktan iki büklüm olmuş bir ak saçlı köylünün askerden gelmek üzere olan oğlu için hazırladığı bir odayı yatması için Rauf Bey'e vererek ''Gel oğlum, bak senin için rahat edesin diye derleyip döşedim. Allah sizler gibi yiğitleri başımızdan eksik etmesin.'' deyince Rauf Bey'in heyecandan gözleri yaşarmıştı. Artık dağ taş düşmana karşı koymak için kımıldamaya başlamıştı. Rauf Bey'in Hamidiye kahramanı Rauf Bey'in adını duymayan mı vardı? Efeler onun kendi dağlarına dek geldiğini işitince görmek için koşarak geliyorlardı. Rauf Bey Ödemiş'te Demirci Mehmet Efe ve kızanlarıyla karşılaştı. Demirci de başka efelerde şöyle diyorlardı. Emredin, bizi anamız bugün için doğurdu, emrinizdeyiz. Hepsi bir başarıyordu. Rauf Bey arkadaşlarıyla nabız yoklayarak Ödemiş'ten sonra Aydın, Nazilli, Sandıklı derken Afyon Karahisar'a varmıştı. Rauf Bey ile arkadaşlarını burada biz olay adam akıllı şaşırttı. Rauf Bey ile arkadaşlarını burada bir olay adam akıllı şaşırttı. Bu güzel bir şaşkınlıktı. Buradaki tümenin kumandanı Mahmut Bey kendi kendine davranmış, seferberlik için karar vermiş ve bunu da uygulamaya başlamıştı. Rauf Bey ile arkadaşları bu hayırlı işi görünce sevinçten gözleri yaşarmıştı. Rauf Bey ve arkadaşları burada biraz mola vererek geçtikleri bölgede edindikleri bütünü milli psikolojik durumu İstanbul'da kendilerinden haber bekleyen Kara Vasıf Doktor, Celal Muhtar gibi arkadaşlarına iletmeyi düşündüler. Bunun için de Topçuoğlu Necmi Bey'i Afyon'dan İstanbul'a gönderdiler. Nazmi Bey ayrılırken Rauf Bey'e 2000 altın lira bıraktı. Rauf Bey ile arkadaşları bundan sonra yine yola çıktılar ve Sivrihisar üzerinden dalgalı tepeciklerle çevrilmiş Sarı Bozkırlar şehri Ankara'nın yolunu tuttular. 1919 yılının 8 Haziran günü Rauf Bey, Süreyya Yiğit, Osman Tufan, Hintli yedek subay Abdurrahman Beyler göz kamaştıran bir bozkır güneş altında Ankara'ya vardılar. Rauf Bey ile arkadaşlarının Ankara'ya geldiğini yalnız bilen onları karşılayıp Keçiören'deki evinde konuk eden Ali Fuat Paşa'dan başka 24. Tümen Kumandanı Yarbay Mahmut Bey ile bir de Ali Fuat Paşa'nın kurmay başkanı Binbaşı Ömer Halis Bey'di. Paşa bu ikisinden başkasına açılmamış, gereken güvenlik tertibatını da onların eliyle aldırmıştı. Ali Fuat Paşa bir yaylı araba ile gelen Rauf Bey ve arkadaşlarını Akköprü'de karşıladığından Hüseyin Rauf Bey çok sevinçliydi. İşte birbirimize gene kavuştuk dedi. Böylece Şişli'deki evde Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa ve kendisinin verdikleri Anadolu'ya geçiş kararını hatırlatmak istediği anlaşılıyordu. Rauf Bey Ali Fuat Paşa'nın Keçiören'deki evinin bahçesinde oturmuş Ankara'ya bakıyordu. Vakit geceydi. Bozkır yıldızları pek iri, pek parlak ve yakın görünüyordu. Samanyolu güneye doğru ak bir bulut gibi kıvrılarak uzayıp gidiyordu. Rauf Bey birkaç yıl önce Hamidiye ile Akdeniz'in enginlerinde saklanıyordu. Şimdi de bir o denli ıssız, bir karalar ve bozkırlar okyanusunun ortasında gelip durmuş yine saklanıyordu. Yalnız burada dostlar, dost düşünceler arasındaydı. Gecenin karanlığı içinde uzaktan uzağa Ankara'yı arıyordu. Ankara'yı koydunsa bul, ilaçlık bir tek ışık yoktu. Koyu karanlıklar içinde yitip gitmiş. Dalgalı bozkırlar arasında o da kapkara bir tümsekten başka bir şey değildi. İşte o ve arkadaşları bu ışıksız ve dalgalı karanlıklar içinde hiç düşünmedikleri yerli ve yabancı bin türlü düşmanla dövüşmeye, boğuşmaya ant içmişlerdi. Ankara taştan, tozdan, susuzluktan, sıtmadan, bataklıktan, ıssızlıktan, eski bir kaleden, birkaç zavallı bağ ve bahçeden, kısa saplı ekin tarlalarından, kışın açlıktan can veren tarla kuşlarından, bakır pisleyen tilkilerden, bir gözü sarı, bir gözü mavi ve sağır Ankara kedilerinden, İpek kıllı Ankara keçilerinden, Ankara armudundan ve Ankara balından meydana gelmiş bir şehirdi. Çubuk Ovası'nda Yıldırım Beyazıt'la Timur Leng'in yapmış olduğu savaş, Ankara bozkırlarının ufkuna asılmış eski ve zengin bir tablo gibi ortaya ilk gelen aydının gözlerini süslüyordu. Rauf Bey Ankara'nın bu insana hiçbir şey söylemeyen görünüşünden sıkılmıştı. Bir an önce havzadaki gök gözlü arkadaşına erişmek istiyordu. Bunun için Ali Fuat Paşa hemen havzaya şifreli bir telgraf çekti. Oradan da şifreli bir karşılık geldi. Ankara'daki iki gök gözlü ve uzun boylu genç adam, havzadaki üçüncü gök gözlü adamın yanına bir an önce varmak için gizlice hazırlanmaya başladı. Giresun'da Yunan bayrağı, namuslu insanların şerefsizler kadar yürekli olmadıkları bir memleketin sonucundan kuş kullanılabilir. Osman Ağa uzun bir sıra olarak dizilmiş ve atlarının dizginlerini tutmakta olan adamlarının önünden geçiyor. Bir süvari kumandanı gibi hayvanların koşum takımlarını, tüylerini, tırnaklarını inceden inceye gözden geçiriyordu. Ufak, civelek Anadolu atları 4 yıl süren savaşta çok şey öğrenmiş, eski askerler gibi yeni bir yolculuğun heyecanı içinde görünüyorlardı. Atlarının başında çakı gibi dimdik duran uşaklar tepeden tırnağa silahlıydı. Kalın kara şayak zıpkaları, ceketleri ve kara kulaklı Trabzon başlıkları içinde çok canlı görünüyorlardı. Osman Ağa karşılarına gelince toplanıyor, hazır ola geçiyorlardı. Teftişi bitiren Osman Ağa adamlarına şunları söyledi. Uşaklar, sevgili arkadaşlarım, bundan sonra hepimiz Mustafa Kemal Paşa'nın askeriyiz. Gerekirse 7 düvelle yeniden dövüşeceğiz. Ama ilk önce yarın sabah Şafak'la birlikte Giresun'a gireceğiz. Orasını kurtaracağız. Gavurcuklar artık Giresun'u Yunanistan'ın şehirlerinden biri sayıyorlar. Hepinizin de bildiğiniz gibi Rum Mektebi'nin bayrak direğine dün Yunan bandıralı çekmişler. Şehre gidip ilk elde bu paçavrayı indirip ayaklarımızın altında çiğneyeceğiz. Sonra oraya yerleşeceğiz. Orayı her türlü düşmana karşı koruyacağız. Yakında bütün memleket şehirleri böyle bizler gibi memleketini seven silahlarını eline geçecek. Mustafa Kemal Paşa şu sırada Amasya'da bütün memleketi kurtaracak tedbirleri almak üzere başka büyük adamlarla baş başa vermiş konuşmaktadır. Şimdi gidip hayvanlarınızın takımlarını indirin. Karınlarını doyurun, dinlensinler. Siz de karnınızı doyurduktan sonra nöbetçileri değiştirerek dinlenmeye, bir tavşan uykusu kestirmeye bakın. Gece yarısından sonra Giresun'a doğru yola çıkacağız. Güneş doğarken silah atarak şehre gireceğiz. Şehirdeki adamlarımız bizi karşılamaya çıkacaklar. Kül rengi bir kayanın üzerinde konuşan Osman Ağa'nın yüzüne akşam güneşi tatlı bir kırmızılık olarak vuruyordu. Kayadibi köyünün bacalarından durgun havaya mor duvanlar yükseliyor, kadınlar kızlar evlere hızlı hızlı su taşıyorlardı. Sağ bacağının diz kapağını ovuşturan Osman Ağa, "Haydin uşaklar," dedi. "Dağılın, dediklerimi yapın. Gece yarısı kulaklarınız kirişte olsun." Milisler atlarının dizginlerinden çekerek birbirinden uzakça kurulmuş evlere doğru ilerlediler. Osman Ağa da ağır ağır konuk olduğu eve doğru yürüdü. İçinde duru bir pınar gibi yeni ve taze bir heyecan kaynıyordu. Artık yeni bir memleket davasının öncülerinden olduğunu duyuyor, ilk bırakışma günlerinden beri kendisini köşe bucak kovalayan yalnızlığın, kimsesizliğin ve desteksizliğin büsbütün yitip gittiğini anlıyordu. Artık memleketin geniş ufuklarında kendisine omuz veren büyük kişilerin yakın desteğini duyuyor, içindeki savaşmak gücü, millete yararlı olmanın sevinci her an biraz daha artıyordu. Yarın sabah şafakla beraber Giresun'a yapacağı akının heyecanını daha şimdiden duyuyordu. Bu akının anlamı Balkan Savaşı ile seferberlikte katıldığı çarpışmalardan daha başka, daha büyüktü. O zaman koskoca bir Osmanlı Devleti'nin milyonca askerlerinden birisi olarak çarpışmıştı. Bugünse bütün bu askerlerden büsbütün yoksun kalmış, vatanın kurtulması için meydana atılan birkaç fedaiden biri olacaktı. Bunun da onun içinde uyandırdığı sevinç yepyeni bir mutluluktan başka bir şey değildi. Mustafa Kemal bütün Karadeniz kıyılarını kaplayan Pontos yangınını söndürmek görevini ona vermişti. Artık her attığı adımda onun mavi gözlerini hemen karşısında görüyor, ondan güç alıyordu. Onlar yeni Türkiye'nin ilk kurtarıcılarıydı. Artık kendinde şimdiye dek hiç duymadığı bir başka büyüklük de duyuyordu. Millet yolunda büyük işlere atılan ya da böyle kutsal işlere atanan her insanın duyduğu büyüklük duygusunu o da derinden duyuyordu. İnsanın içinde bu büyüklük duygusu olmadan büyük işlere ve davalara atılmak ne başarı sağlayabilirdi ki? Osman Ağa fındık bahçelerinin içinde yitik gibi duran eve gidip akşam yemeğini yedi. Yakın adamlarına son buyruklarını vererek giyinekleriyle sırtüstü yatağına uzandı. İki elini başının altına koyarak tatlı ve yiğitçe düşüncelere daldı. Bir iki saatçik olsun uyumak istediyse de gözüne uyku girmedi. Yarı geceye dek uyanık durdu. İlk horozlar ötüşmeye başladığında içi geçmiş, derin bir uykunun gafletle dolu uçurumlarına yuvarlanıvermişti. Ne var ki yürüyüş vakti de gelip çattığından uşaklardan biri baş ucuna dikildi ve onu uyandırmak için saygılıca seslenmeye başladı. Her tedirgin yaşayan insan gibi elini tabancasına atarak doğrulan Osman Ağa, "Kimdir o? Kimdir o?" diye makineli tüfek atışına benzer bir sesle bağırdı. Sonra çabucak durumu kavrayarak, "Bütün uşaklar hazır mı?" diye sordu. "Hazır ağa, seni bekliyoruz." Osman Ağa gözlerini ovuşturarak kalktı. Uzaklarda birkaç köpek havlıyor, horozlar alabildiğini ötüyordu. Biraz öteden atların tıksırıkları işitiliyordu. Gökyüzü açıktı. İri iri yaz yıldızları pek yakın görünüyordu. Biraz sonra tam bir çete tertibatı alınarak Giresun'a doğru yola çıkıldı. Atların ayaklarından çıkan tıkırtıdan başka bir ses işitilmiyordu. Osman Ağa sigarasının ateşini avucunun içinde saklayarak derin nefesler çekiyor, biraz sonra güneş doğarken gavurcukların da uyandıracağı korkuyu ve şaşkınlığı düşünerek kıs kıs gülüyordu. Şehre Gedikkaya'dan girilecek, sonra yelpaze gibi açılarak yarım ay halinde bir kuşak yaparak silah sesleriyle içeri dalınacaktı. Şehre yaklaştıkça gökyüzü mavileşiyor, gök bitimi ağrıyor, sonra pembeleşiyor, yeşillikler meydana çıkıyor, fındık bahçelerinde erkenci kuşların çığlık gibi ötüşleri işitiliyordu. Osman Ağa ile adamları Gedikkaya'ya vardıklarında Karadeniz ve onun kıyısındaki şehir ışıyan sabah içinde gerçek rengini almış, güneş bir fırın ağzı gibi karşıdan görünmeye başlamıştı. Birkaç dakika mola vererek son hazırlığı yaptılar. Tabancalarını yanlarından sarkan Alman ve İngiliz bombalarını, mekanizmalarının iyi işleyip işlemediğini anlamak için mavzerlerini bir kez daha yokladılar. Şehre baskın yapar gibi girmeyecek, daha çok gösteri yaparcasına gireceklerdi. Şundan ki şehirde bir yığın düşman bulunmasına karşın kendilerine kafa tutacak, silah atacak bir tek yürekli insan ya da örgüt yoktu. Eğer öyle olsaydı bu işi gece yarısı baskın biçiminde yapabilirlerdi. Osman Ağa uşakları bir daha gözden geçirdikten sonra ''Arkadaşlarım'' dedi. ''Gerçi şu sırada şehirde bize silah atmak yürekliliğini gösterecek bir tek kişi yoktur. Ama biz yine de şehri zapt etmeye giden askerler gibi gideceğiz. Dost düşman anlamalı ki biz şehre silah gücüyle girdik. Ancak silah gücüyle çıkarız. Bizi bundan sonra şehirden çıkaracak baba yiğit de henüz anasının karnından doğmamıştır. Şimdi buradan aşağı avcı hattına ayrılarak ve silah atarak dolu dizgin gideceğiz. Carcurlarınızdaki mermileri boşaltıp yenilerini doldurabilirsiniz. Yeter ki çok gürültü edelim, çok kalabalık görünelim. Haydin, şimdi Bismillah ileri! Osman Ağa bunu söyleyerek gökyüzüne doğru silahını boşalttı. Atı bir kez yerinde şahlanarak aşağı doğru koşmaya başladı. Adamları da gittikçe birbirinden ayrılıp yayılarak onun ardınca atlarını sürdüler. Osman Ağa'nın adamları şehre girince ikiye ayrıldı. Bir bölümü yeni yola, öteki bölümü de başlarında Osman Ağa olarak üzerinde kocaman bir Yunan bayrağı dalgalanan büyük taştan Rum okuluna doğru gitti. Türk halkı Osman Ağa'nın gelişiyle yataklarından fırlamış, sokakları doldurmuştu. Bugün çok önemli işler olacağını biliyor, Osman Ağa ile adamlarının çevresinde bir yarım ay gibi merakla ilerliyorlardı. Sokaklarda bir tek Rum görünmüyordu. Hepsi paniğe kapılmış, saklanacak birer delik bulmuştu. Osman Ağa'nın neden geldiğini onlar da hemen hemen Türkler gibi biliyorlardı. Osman Ağa adamları ile Rum okulunun önüne doğru atını sürdü. Mavi ak Yunan bandırası denizden gelen sabah rüzgarı ile ipek kışıltıları vererek dalgalanıyordu. Tehlikeli bir avcılar ülkesine gelip konmuş, şaşkın ve yabancı bir kuş gibi geleceğinden habersiz ve kaygısızdı. Osman Ağa'nın Çakır Şahin bakışlarından kendisi için verilmiş korkunç hükmü elbette okuyamazdı. Yalnız bunu bilenler vardı. Onlar da okulun sımsıkı kapanmış pencerelerinin aralıklarından Osman Ağa'yı kin, öfke, sinir ve korkuyla gözetleyen kara cübbeli Pontoslu papazlar ve gizli Pontos eşkıya başlarıydı. Arkasına büyük bir Türk kalabalığı birikmiş olan Osman Ağa sordu. Bu Yunan bandırasını, bu gavur paçavrasını bu dereye asan kimdir? Türk halktan çok kişi birden karşılık verdi. Rumlar astı ağa, kim olacak? Giresun'un tam ortasında eskiden ticaret okulu, jandarma okulu olarak kullanılan kocaman yapı, sürgünden dönen Rumlarca yeniden sahiplenilmiş ve burada hem Giresun şehrinin hem de bu yemyeşil kıyı şeridinin kaderi üzerinde gizli ve çok tehlikeli oyunlar oynanmaya başlamıştı. Burası hem Rusya'dan hem de İstanbul ve Atina'dan gizlice gelen Pontos ihtilalcilerinin yuvası hem de iliklerine dek bir cephanelik bir silah deposuydu. Son günlerde İstanbul'dan gelen bir vapurdan çıkan birçok kızılhaç ilaç sandıklarıyla garip ve yabancı kişiler doğruca bu büyük taş yapıya götürülmüştü. Kaymakam Nizamettin Bey'in yerine İstanbul'dan yeni gönderilmiş olan Hürriyet ve İtilafçı Kaymakam Badi Nedim, ufak tefek varlığıyla gittikçe kanunsuzlaşmaya başlayan işlerin önüne duracağına bunlara yardımcı olur gibi görünüyordu. İzmir'in ünlü valisi Kambur İzzet'in döllerinden biri gibiydi. O uğursuz sandıklarla adamları şehre boşaltan vapurdan yeni bir emir de çıkmış olacaktı ki hemen o gece taş yapının üzerine koskoca bir Yunan bandırası çekilmiş, bunu sabahleyin gören Türkler gözlerine inanamamışlardı. Demek artık güzel Giresun şehri Yunanistan sayılıyordu. Rum halkının gösterdiği sonsuz sevince karşılık Türk halkında da kötü bir karamsarlık ve umutsuzluk baş göstermişti. Demek ki İstanbul hükümeti artık bu güzel şehri Yunanlılara armağan etmişti. Badi badi yürüyen o ufacık tefecik kaymakam Nedim öyleyse buraya ne diye gönderilmişti? Yoksa onun görevi salt bu bandıranın buraya çekilmesini sağlamak için miydi? Bayrağın kimlerce hazırlanıp oraya asıldığı artık iyice biliniyordu. Bu Yunan tebaalı Kabadayı Külhan Bey marangoz Karaoğlan Panayot'tu. Pontosçu liderlerden ya da çete reislerinden birisi olduğu üzerinde yaygın bir kanı da vardı. Rum halkı bandıranın ipek kışıltılarıyla dalgalanışından mest olmuş gibiydiler. Okulun önüne birikmiş bir mucize seyreder gibi kendilerinden geçmiş onu seyrediyorlardı. Türkler bunu görünce hemen davranmışlar, kaymakama, mevki ve jandarma kumandanlarına başvurmuşlardı. En sonra bandırayı indirmek görevi inzibat subayı Sırrı Bey'in üzerine yüklenmişti. Sırrı Bey okula gitmiş, orada Rum kabadayıları ve yöneticilerce küçümsenmiş ve alaya alınmıştı. Subay okulun müdürüyle görüşememiş, üstelik hakaret ve kahkahalarla uğurlanmıştı. Yunan bandırasını okulun bayrak direğinden indirecek hiçbir Türk gücü kalmadığı o gün iyice anlaşılmıştı. Bunun böyle olduğu anlaşılınca Yunan bandırası bir gece yeni bir ifrit yavrusu doğurmuştu. Üzerinde bir kartal resmi bulunan kırmızı, mavi, kara ve ak renkli küçük bir bayrak Yunan bandırasının yanı başında güvenle ve kaygısızca dalgalanmaya başlamıştı. Bu yeni ifrit bayrak ünlü Pontos bayrağından başka bir şey değildi. Okul çoktan beri bırakılmış gibi ıssız görünüyordu. Ortalıkta bir tanrının kulu yoktu. Atından inen Osman Ağa uşaklarla yüklenerek demir parmaklıklı kapıyı açtı. Uşaklara bandırayı indirmelerini buyurdu. Bayrağı indirip Osman Ağa'ya verdiler. O da bunu yırtıp paramparça etti ve yere attı ve çizmeleriyle üzerinde uzun uzun tepindi. Sevinçten coşan Türk halkı gözlerinde tatlı minnet yaşlarıyla ''Yaşa, var ol Osman Ağa!'' diye bağırıyor, onun eline ayağına sarılıyorlardı. Bu işi bitiren Osman Ağa yine atına atlayarak çarşıya doğru sürdü. Rum esnaf şaşkın şaşkın ona bakıyor, ne yapacaklarını, ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Demek ki dünden beri buraların artık Yunanistan olduğunu söyleyenler onları aldatmışlardı. İşte bir Osman Ağa gelmiş, onların bütün güzel düşlerinin üzerine pislemiş, hiçbir palikarya ona ses çıkaramamıştı. Dükkanların önünden bir fatih gibi ilerleyen Osman Ağa doğruca belediyeye gitti. Silahlı adamlarıyla bütün köşe başlarını tutturarak buraya bir daha işgal etti ve gidip eski çalışma odasına kuruldu. Osman Ağa'nın gidip belediyeyi işgal edişi Türkler arasında büyük bir iyimserlik havası yaratmış, taze umutlar uyandırmıştı. Şehrin bütün aklı başında olanları, ileri gelenleri az zamanda belediyenin büyük salonunda toplanmış, Osman Ağa'nın ne diyeceğini bekliyorlardı. Osman Ağa bu son davranışıyla Giresun'un en büyük kahramanı durumuna gelmişti. Bir tek umut ondaydı. Osman Ağa ileri gelenlere yapılacak ilk işin Erzurum'da, Samsun'da, Trabzon'da kurulmuş olanlara benzer bir kurtuluş derneğinin Giresun'da da kurulması olacağını söyledi. Mustafa Kemal'in kurtuluş ordusunun başına geçmek için Anadolu'ya geçtiğini, kendilerinin de bundan böyle onun yolundan girmeleri gerektiğini anlattı. Kendisi de onun yolunda giden ilk Giresunlu yolcu olduğunu söyledi. İvedi olarak örgütlenmeye geçildi. Sütlaçzade Mustafa Bey, Kaymakamzade Mehmet Bey, Larçinzade Hakkı Bey, Hasan Yazıcızade, Hüseyin Efendi, Çınarlı Cami İmamı Hasan Efendi, Gümüş Reisoğlu İshak Efendi, Göksüzoğlu Yusuf Ağa, Yusuf Ağazade Yusuf Ağa, Müdafaa-i Hukuk Derneği'nin doğal üyeleri olarak sıraya girdiler. Burada Batı Anadolu'da Yunanlılara tuz ekmek ve ak teslim bayrağı götüren eşrafın tersine direnme gücünün başına hep Giresun eşraf ve zenginleri geçti. Derneğin başkanı olarak da Osman Ağa seçildi. Bundan sonra dernek üyeleri Osman Ağa'nın belediye başkanlığına seçilmesini de sağlayarak bütün Giresun'a hakim olan bir savunma örgütü kurmuş oldu. Müdafaa-i Hukuk Derneği kurulup bitmişti ki Osman Ağa birisini arar gibi gözlerini salonda dolaştırdı. Sonra müftinin neden gelmediğini sordu. Bütün salondakiler müftinin neden gelmediğini biliyordu. Yine de onun sorusuna karşılık veren olmadı. Osman Ağa müftiyi sorunca hemen herkes yakın bir facianın kokusunu alır gibi oldu ve başlarını önüne eğdi. Osman Ağa'nın hiçbir kötülüğü cezasız bırakmadığını biliyorlardı. Demek ki şu sırada Lazoğlu Ali Efendi'nin boynu kıldan inceydi. Hikaye şuydu. Osman Ağa İstanbul'daki Nemrut Mustafa Paşa Mahkemesi'nce gıyaben ölüme mahkum edilip de dağa çıktığında müfti İstanbul hükümetinin satılmış ilmiyesinden etkilenmiş, Osman Ağa'nın şerir, katil ve kanının helal olduğuna ilişkin bir fetva vermiş ve bu her yana dağıtılmıştı. Osman Ağa'nın ölü ya da diri olarak ele geçirilmesi bayağı sevap olarak gösteriliyordu. Osman Ağa dağda bu fetva işini öğrenince çok kızmış, bu Lazoğlu'nu bir tavuk gibi boğazlamaya ahdetmişti. İşte şimdi istediği gün gelmiş çatmıştı. Osman Ağa silahlı adamlarından bir ikisini hemen müftiyi bulup getirmeye gönderdi. Müfti salondan içeri girerken hazır bulunanların yürekleri küt küt atmaya başlamıştı. Yalnız bu sırada hiç kimsenin aklının kenarından bile geçmeyen bir şey oldu. Müfti Lazoğlu Ali Efendi salona girerken Osman Ağa büyüklere gösterilen gerçek bir saygıyla ayağa kalktı. Korkudan yürümesini şaşıran hocaya yanındaki sandalyeye buyur etti. Hal hatır sordu, müftinin yüzünde bir mucize olarak ölümü atlattığını gösteren ferahlık çizgileri belirdi. Ne var ki halk hala bunun kanlı bir oyundan önce güçlülerin çoğu zaman gösterdikleri küçük bir oyun sanıyordu. Eğer Topal Osman daha birkaç gün önce Havza'da Mustafa Kemal'i görüp de orada bir köy hocasının bir mitingde halkı nasıl coşturup davaya kazandırdığını bilmeseydi, müftinin diriminden yine umut kesilebilirdi. Osman Ağa bu oyuna getirilmiş olan müftiyi kendi davasında kullanmayı kurmuştu. Müftü hemen oracıkta padişahın ve İstanbul hükümetinin düşmanların elinde esir ve kukla olduğunu, onların buyruklarını dinlemenin dine ve Müslümanlığa aykırı düştüğünü, Anadolu'da başlamakta olan yeni milli savaşa katılmanın farz olduğunu bildiren güzel bir fetva yazdı. Bu fetva ilk olarak salonda toplananlara okundu, sonra da bütün camilerde durmadan okunması için karara varıldı. Ödemiş zeybekleri, korkak ölmeden önce birkaç kez ölür. Yürekliler ölümü bir kez tadarlar. Shakespeare. İstanbul'dan göz doktoru Esat Paşa'nın kurduğu Milli Ahrar Partisi'nin beyannamelerini dağıtmak üzere kendi memleketi Ödemiş'e gitmekte olan avukat Bey Babazade İnceoğlu Hamit Şevket, Bandırma vapurunda Albay Bekir Sami Bey'e dek gelmiş ve ondan düşmana bu kağıt parçalarıyla değil ancak silahla karşı konulabileceğini öğrenmiş ve memleketine kafasında bir yeni düşüncenin ışıltıları çakıp dururken ayak basmıştı. Yemyeşil dağların, namuslu ve yiğit efelerin tekir denilen Ege ormanları kaplanının en eski cenneti olan Ödemiş kasabası düşmanın İzmir işgalinde işlediği cinayetleri duymuş, kara kara düşünüyor, ne yapacağını kestiremiyordu. Her işgale uğrayan şehir, kasaba ve köyde eşraf ve zenginler düşman askerine tuz, ekmek sunmak suretiyle boyun eğiyor, yoksullar da kaçacak takatları olmadığından kadere boyun eğerek olduğu yerde kalıyordu. Birçok yerde bu böyle olmuştu. Eşrafı sevgili mal ve mülkünün üstünden kımıldatıp öne düşürmedikçe bir şehri, bir kasabayı düşmana karşı ayaklandırmak elden gelmiyordu. Bergama ve daha başka yerler bunun çok rezil bir örneğini vermişti. Genç avukat, genç albaydan aldığı ışığı umutsuz Ödemiş sokak ve köylerinde gezdirmeye başlayınca korku yarasaları da birer birer ruhlardan uçup gitmeye başlamıştı. Evet, Ödemiş bu şanssız zeybekler ve efeler şehri, dağları, ormanları, yiğitlik hikayeleri anlatan bu güzel şehir düşmana karşı koymalı ve dağlarında bol zeybekler dolaştığının nedenini dosta düşmana anlatmalıydı. Kapı komşuları olan Bayındırlıların yaptığı gibi Ödemiş'in eşrafını birkaç kilometre öteye gönderip gelen düşmana tuz ekmek verip onları güzel Ödemiş'e çağıramazlardı. Hayır, bu olamazdı. Ödemiş Prometos'u Bey Babazade İnceoğlu Hamit Şevket Bey, Albay Bekir Sami Bey'den aldığı ateşi düşünen Ödemişlilere armağan edebilmiş, şehrin içinde ve köylerinde bir kımıldama başlamıştı. Herkes silah istiyordu. Evet, düşmana karşı koyacaklardı. Böyle bir zamanda silahsız insan umutsuz da oluyordu. Evet, Ödemişliler, Aydınlılar, Tireliler, Bayındırlılar gibi olmayacaklardı. Kanlı İzmir faciasının içinden kurtulup gelmiş subaylar, İnceoğlu Hamit Şevket'le beraber buraların halkını kandırıp düşmana karşı ayaklandırmışlardı. Ödemiş nice zamanın yiğiti olduğunu gösterecekti. Hamit Şevket Bey hemen kendisiyle beraber gelen ve Albay Bekir Sami Bey'in kurtuluş ateşinden nasiplenmiş olan Yüzbaşı Rasim'den başka iki yeni militan arkadaş daha edinmişti. Bu ikisi bugün için büyük bir değer taşıyordu. Bunlardan biri Ödemiş Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Tahir Bey'di. Hamit Şevket Bey'in bütün amacı bir an önce birkaç yüz kişilik bir milis gücü meydana getirmekti. Söz söylemekteki bütün gücünü kullanarak bu amaca doğru hızla ilerliyordu. Yalnız bugünlerde Ödemiş'in başında bir uğursuzluktur dönüyordu. Bir yandan düşman aydını Bayındır'ı, Tire'yi almış hızla buraya doğru ilerliyordu. Bir yandan da İzmir'i Yunanlılara armağan eden Valik Kambur İzzet, hışmını Ödemiş üzerine yöneltmiş bulunuyordu. Bunun nedeni vardı. İzmir'in işgaline dek İzmir'de barınabilen İttihat ve Terakki'nin İzmir Mesul Katibi Mahmut Celal Bey, Celal Bayar ile Jandarma Yüzbaşısı Edip Bey, Sarı Efe Edip, hüviyet ve kılık değiştirerek İzmir'den güç bela kaçmış ve bir sürü tehlike atlatarak Ödemiş'e dek gelebilmişler. Burada da Bey Babazade İnceoğlu Refik Şevket Bey'in, Hamit Şevket Bey'in kardeşi evine saklanmışlardı. Kambur İzzet onların yakalanması için her yana haber salmış, emir göndermişti. Sarı Efe Edip Bey'in teyzesinin kocası olan Refik Bey de milli kurtuluşa inananlardan olduğu için onları sonuna dek saklamak tehlikesini göze almıştı. 4. ayrımın sonu sayfa 67.